Demos Araştırma Derneği, Türkiye'de ve dünyada barış ve uzlaşma, geçiş dönemi adaleti, toplumsal hafıza ve çatışma dönüşümü alanlarında ana akım olana eleştirel bakış açıları sunuyor. Demos'tan sesleri Spotify, Apple Podcast ve diğer podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
Merhaba, ben Atiye. Bugünkü Demos'tan seslerde konuğumuz Vilnius muhabiri Öznur Değer. Hoş geldin Öznur.
Hoş bulduk.
Bugünkü podcast akışımızda barış gazeteciliği nedir ve Türkiye'deki imkanları üzerine konuşacağız. Ben de gazetecilik kökenliyim. O yüzden bugünkü yayınımızı karşılıklı katkılarla sürdüreceğiz. Şöyle başlayalım. Barış gazeteciliği, barış girişimlerini ve şiddet dışı çözümleri daha görünür, uygulanabilir hale getirirken aynı zamanda arabulucuların sesini duyuran bir gazetecilik pratiği olarak karşımıza çıkıyor. Sen de sahada faaliyet yürüten bir gazeteci olarak barış gazeteciliği nasıl tanımlıyorsun? Kendi yaptığın gazetecilik üzerinden değerlendirir misin?
Öncelikle barış kavramını değerlendirmekte, barış kavramına değinmekte fayda görüyorum. Nedir peki yıllardır yüz binlerce insanın dilinden düşürmediği barış ve neden barış? Her geçen gün önemini biraz daha anladığımız ve uğruna çeşitli alanlarda çeşitli mücadeleler yürüttüğümüz barış kavramı, toplumsal yaşamın en güzel şekilde sürdürülmesinin önünü açan temel argümanlardan bir tanesi aynı zamanda. Hatta yaşam ile bağını kuracak olursak, barış eşittir yaşam demek zannımca abartı sayılmaz. Yaşam için, yaşamak için barış diyoruz aslında. Bu manada barışın anlam ve önemini işaret edecek çok sayıda söz kurulabilir, argüman üretebiliriz. Barış yaşamın, toplumsallaşmanın vazgeçilmezi diyebilirim bu noktada. Barış dedik, yine barış gazeteciliği diyoruz. Ancak bu durum bizler için bir tezatlığı da beraberinde getiriyor. Nedir peki bu tezatlık dediğimiz şey? Bizler barışı savunan, barışın sağlanması için kalemini oynatan gazeteciler olarak ne yazık ki Türkiye'de barışın öneminin vurgulanması için savaş haberleri yaparak öncelikle savaşın görünmesini sağlamak durumunda kalıyoruz. Çünkü barış kavramını ancak ve ancak savaşın olduğu, yani barıştan uzak olunan durumlarda kullanılan bir kavram. Hepimizin de malumu olduğu üzere günümüz Türkiye'si AKP ve MHP iktidarı tarafından barıştan oldukça uzaklaşılan bir hal aldı. Bu da yetmezmiş gibi her gün yeni bir savaş, saldırı haberleri alıyor ve yazmak durumunda kalıyoruz aynı zamanda. Ya bu anlamda sanırım gazetecilik mesleği önemli bir noktada durmasının yanı sıra oldukça da zorlayıcı bir hal alıyor. Konuda sahadan örnek verecek olursam, takip ettiğimiz birçok haberde, özellikle saha eylemlerinde polisin eylemcileri, ki karşısındakinin genç, yaşlı, çoluk, çocuk, kadın, erkek olduğuna bakmaksızın eylemcilere yönelik saldırılarını, işkencesini kayıt altına alıyoruz bu saldırgan polislerin. Mesela adalet ve barış diye haykıran, yine yaşamını bunlara adayan annelere yönelik saldırılar bizler için sanırım en zor olanı. Çünkü buna yakından tanıklık etmek zorunda kalıyoruz ne yazık ki. Neler polisler tarafından işkenceye maruz kalırken, savaş ortamında barışın nedenli gerekli olduğunu somutlanması açısından görüntü almak zorunda kalıyoruz. Tabii bu durum duygusal olarak da zorlayan bir yerde duruyor biz gazetecileri de. Yine savaş üretmek kolay ancak barışı savunmak en zor olanı. Bu sanırım son süreçlerde çok konuşulan, çokça tartışılan şeylerden bir tanesi. Ancak yinelemekte de fayda görüyorum. Savaş üretmek oldukça kolay iken barışı savunmak özellikle günümüz Türkiye'sinde oldukça zor bir hal alıyor. Barıştan yanaysa ve buna dair mücadele yaşamının bir parçası haline gelmişse yapman gereken tek şey savaşın ağır sonuçlarını, yarattığı ağır tahribatları ve her kesime kesilen faturalarını iyi görmek, işlemek ve de yansıtmak zorunda kalıyorsun. Bu da tabii gazetecilerin üzerine düşen ağır sorumluluklardan bir tanesi olarak karşımızda duruyor. Yani tüm basının iktidar etkisi altında tutulduğu bugünlerde özgür basın olarak barış gazeteciliğini savunmanın ağır yaptırımları oluyor. Bunlar genellikle bizlere soruşturma, dava, sahada haber takibi yaparken polis şiddetine maruz kalma olarak dönse de öte yandan barışın gerekliliğini bir kez daha anlamış oluyoruz.
Ben de senin yaptığın girişten şöyle devam edeyim. Aynı zamanda aslında barış gazeteciliği bir alternatifi de oluşturuyor. Ya barış gazetecisi de haber yapmanın bir seçim sonucu olduğunu, kaynağın olayın seçimiyle olduğunu biliyor. Aynı zamanda barış gazetecisinin nötr, objektif olma ihtimali de yok. Çünkü gazeteci kimi dinleyeceğini, işte kamerasını nereye doğrultacağına daha da önemlisi gerçekleri iktidarın bize aktardığı için de değil de işte tüm karmaşıklığıyla aktaracağının farkında olan gazeteci. İşte kaynaklarını sansürlemiyor, bazı söylemlerin kime nasıl zarar vereceğini bilerek haber yapıyor ve çözüm odaklı. Peki tüm bu pratikler gazetecilikte nasıl bütünleşiyor? Ya örneğin bu ülkede 40 yıldır devam eden bir savaş hali var. Ve bu savaş sürecinde gazeteciler neyi yaptı, neyi yapmadı sence?
Öncelikle bu soruya şu yanıtı vermek istiyorum. Yani senin de bahsettiğin gibi gazeteciliğin objektif olması söz konusu değil elbette. Bir gazeteci tarafsız da olamaz. Evet, tarafsızlıktan, bağımsızlıktan vesaire söz ediyoruz ancak iki taraf vardır gazetecilikte. Ya halktan, toplumsal çıkarlardan tarafsındır ya da iktidarlardan ve yine hakeza iktidarın yarattığı tahribatlardan yanasın. Arada kalan gazeteci ilkeleriyle çelişmiş olur aynı zamanda. Yani bu anlamıyla haber yaparken elbette ilk odağımız halk, toplum ve onların yarattığı değerlerdir. Biz halkın çıkarları doğrultusunda haber yapmayı kendimize ilke ediyoruz bu anlamda. Bu anlamıyla da özgür basın olarak adlandırdığımız Kürt basınının önemine de dikkat çekmek istiyorum burada. 90'lardan bu yana özellikle Kürdistan'da devam eden bir savaş gerçekliği artık herkesçe bilinen ve iktidarın bile inkar edemediği bir hakikat. Sen de az önce bahsettiğin 40 yılı aşkın bir süredir devam eden bir savaş ve her gün bunların ağır sonuçlarını, ağır faturalarını tanıklık ediyoruz her birimiz. 90'larda köyleri yakılarak yerlerinden göç ettirilen çocuklar, kadınlar bugün barışın sağlanması için çeşitli alanlarda mücadele de yürütüyor. Yine 90'larda JITEM tarafından katledilen ve faili meçhul dediğimiz katliamlar silsilesi de var. Bugün tabii adı JITEM olmasa da farklı isimlerle yine bu katliamlar güncel haliyle varlığını sürdürmeye devam ediyor AKP ve MHP iktidarı tarafından, daha doğrusu iktidarın karanlık güçleri tarafından ya da devletin karanlık güçleri tarafından, derin devlet dediğimiz belki güçler tarafından bu katliamlar silsilesi günümüzde de yeniden güncellenerek karşımıza çıkıyor aslında. Yine faili belli olan bu katliamların 30 yıldır fail, 30 yıldır meçhul bırakılması bile ülkedeki savaş gerçekliğini gözler önüne seriyor. Yani bugün bu katliamların tüm dünyaca bilinmesi ve konuşuluyor olması Kürt basınının bunu işlemesi sonucunda gelişti. Yani bugün hala aradan geçen 30 yıla rağmen kayıp yakınları, cumartesi anneleri kayıplarını bulmak için mücadele ediyor. Bu durum içler acısı olsa da az önce bahsettiğim gibi savaşın acı sonuçlarından yalnızca bir tanesi maalesef. Kürt basını ya da özgür basın olmasaydı belki de bunca katliam gerçekten faili meçhul bir şekilde bırakılarak üstü örtülecekti. Yine nitekim günümüzde de az önce belirttiğim gibi güncel halinde bile bunlar yaşanıyor, somut olmasına rağmen çok sayıda katliamın üstü örtülmeye çalışılıyor çeşitli spekülatif söylemlerle ve iddialarla. Yani bu anlamda konuya daha güncel örnekler verecek olursak özgür basın olmasaydı Van'da askerler tarafından helikopterden atılarak katledilen yurttaşlardan, yine 2018 Diyarbakır Nevruz'unda polislerce katledilen Kemal Korkut'tan, uzman çavuş Musa Orhan tarafından tecavüze maruz kalması sonucunda intihara sürüklenen ve daha sonrasında yaşamını yitiren İpek Er'den ve daha nicelerinden bir haber olacaktık. Bunlar sadece birkaç örnek ancak sıralayamayacağım onlarca örneği mevcut günümüz nezdinde örneklendirecek olursam. İşte tam da burada özgür basın oldukça bir önemli bir noktada duruyor. Yani yandaş medya üç maymunu oynarken, kör sardiği sizi oynamakta ısrar ederken, özgür basının cesareti, olay ve olgulara bakışı ve yaklaşımı toplumsal olayları aydınlatmada önemli bir rol oynuyor. Dillendirilmeyen veya dillendirilemeyenlerin sesi, soluğu olmak bizim yegane amacımız halini aldı. Aslında biz yükümüzün her zaman daha ağır olduğundan bahsederken bir yanıyla da şunu izah etmeye çalışıyoruz. Biz ana akımda gazetecilik yapan gazeteciler yerini de yazıyor, çiziyor ve çekiyoruz aynı zamanda. Onların yazamadığını onlar yerine de yazmış oluyoruz. Hatta ve hatta onlar yerine yazıp çizdiğimiz için onlar yerine de gözaltına alınıyor, tutuklanıyoruz. O nedenle yükümüz gerçekten kat be kat ağırlaşıyor. Ya 8 Haziran'da sabah saatlerinde evleri basılarak gözaltına alınan 20 arkadaşımızı burada hatırlatmak istiyorum özellikle. 8 Haziran sonrasında işte 4 günlük bir gözaltı gerçekleşti. Ardından bu 4 günlük gözaltı süreci bir 4 gün daha uzatılarak 8 güne çıkarıldı ve arkadaşlarımız 8 günlük haksız hukuksuz gözaltı işleminin ardından 16 Haziran'da çıkarıldıkları mahkemece 16 arkadaşımız tutuklanarak cezaevine gönderildi. Evet, bu ülkede bir günde 20 gazeteci gözaltına alındı ve 16'sı tutuklandı. Ve yine arkadaşlarımız 3 aydır hala tutuklu. Üstelik ortada bir iddianame bile yokken. Yöneltilen tek suçlama ise yaptıkları haberler. Ya konumuza bağlantısını kuracak olursak şuna tekabül ediyor bu durum. Neden barış gazeteciliği yapıyorsun? Neden barışı savunuyorsun? Neden haber yapıyorsun? Ya soruları çoğaltabiliriz ancak anlayış tam olarak bu. Hakikati yazmak, barışı savunmak ve bunun için gazetecilik yapmak karşımıza duran siyasi iktidar için bir suç. Hatta varlığımız bile suç yani bunu yakın zamanda gördük, tanıklık ettik. Hala yaşıyoruz bunun içindeyiz hala. Çünkü hem gazeteciyiz hem Kürdüz. Yani gazeteci olduğumuz yetmezmiş gibi bir de Kürdüz. Daha ağır bir şey olamazdı sanırım onlar için.
Nitekim şey belirttin zaten yani işte hem jinüs muhabir olduğunu, kadın haberciliği yaptığını belirttin. Aslında Barış Gazeteci'nin öte yandan bir toplumsal cinsiyet odağı da var. Yani hani bunu birlikte düşündüğümüzde neler söylersin? Nelerle karşılaşıyorsun toplumsal cinsiyet odaklı Barış Gazeteciliğini yaparken? Aslında senin buradaki deneyimlerin de bence önemli olacak.
Aslında bu çok önemli noktalardan bir tanesi. Buna şununla başlamak istiyorum. Çok yakın ve gerçekten trajik örneklerden bir tanesi olduğu için. 14 Eylül'de İran'da Mahsa Amini isminde bir Kürt kadını ahlak polisleri tarafından hunharca darp edildi ve başına aldığı darp sonucunda bir travma geçirerek maalesef yaşamını yitirdi. Yaşamını yitirmedi aslında. Çok açık aleni bir şekilde katledildi. Bugün İran'da kadınlar Mahsa'nın katliamı üzerine bir ayaklanma başlattı ve bu Türkiye başta olmak üzere bütün Orta Doğu ve bütün dünya ülkelerine de yayılmış durumda. Sadece günümüzün en güncel örneği olan bu hunharca katliam, bu gerçekten bir tanımı olmayan katliam bile aslında toplumsal cinsiyetin nedenli önemli olduğunu sadece ülkemiz açısından değil, tüm dünya açısından başta Orta Doğu olmak üzere tüm dünya açısından nedenli, önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne sermiş oldum. Türkiye'ye gelecek olursak ülkede kadın olmak oldukça zor. Yalnızca kadın olmanın bile ağır bedelleri ve yaptırımlarıyla neredeyse her gün karşılaşır hale geldik. Eril algılarla kodlanmış bir yönetim var ne yazık ki karşımızda. Tabii bu erillik yaşamın her alanına sirayet etmiş durumda. Hatta ülkenin temel yönetim politikası da bu kodlardan, bu kodlarla oluşuyor. Yani aslında özellikle İstanbul Sözleşmesi'nin feshinden sonra sıkça dillendirilen kadın düşmanlığı üzerine kurulu bir siyasi algı ile karşı karşıyayız. İşte yargıdan siyasete, eğitimden sanata, bilimden sağlığa kadar akıllara gelebilecek tüm yaşam alanlarında da bunun örneklerini görüyor ve her gün yaşıyoruz maalesef. Örneğin yargıdaki en bariz örneği tacizci, tecavüzcü ve kadın katili erkeklere verilen haksız tahrik ve ihlal indirimleri. Bunu neredeyse her duruşmalarda ya da her kadın katliamlarında görüyoruz. Yani duruşmalarda sıkça tanıklık ettiğimiz durumlardan bir tanesi. Bu cezasızlık politikası, cezasız bırakılarak ödüllendirme politikası özelde toplumdaki diğer erkeklere ve potansiyel suçlulara da cesaret aşılayan bir durum. Yani işte ben katlediyorum kadını ya da tecavüz ediyorum veyahut çocuğu istismar ediyorum ama sen rahat ol, sen bunları yapmaya devam edebilirsin. Ben nasılsa seni cezalandırmayacağım, ödüllendireceğim. Zira zaten kadın yok olması gereken ya da yok edilmesi gereken bir cins ya da erkeğe mahkum edilmiş, yalnızca erkeğe kölelik yapmakla var olması gereken bir cins şeklinde bir algı yaratılıyor aslında. Yani bu cezasızlık politikalarının sonucu tam olarak da bunları doğuruyor. Ya böylelikle oldukça politik olan cins kırımı, yani kadın katliamları her geçen günde artıyor. Biz artık gerçekten veri tutmaktan, kadın katliamı haberleri yazmaktan bıkar hale geldik. Bu tabii mesleki olarak bizi de oldukça etkileyen bir durum. Çünkü her gün maruz kalıyoruz. Görerek, yazarak belki onu kat ve kat daha derinden, daha yakından yaşıyoruz. Bu da gerçekten acıtıcı bir durum. Yani bir cins olarak, bir kadın olarak da her birimize özelde acıtan bir noktada duruyor yine bu durumlar, bu katliamlar silsilesi. Yine LGBT artılar da bu cinsiyetçi politikalardan tabii ki payını alan kesimlerden birini oluşturuyor. Yani ötekileştirme artık ülkemizde bir siyaset halini aldı, bir politika halini aldı maalesef. O nedenle yani AKP ve MHP'li değilsen ya da işte tek bayrak, tek dil, tek din, tek ırk, tek dili savunmuyorsan, farklı bir rengi ruhunda ya da düşüncende barındırıyorsan ötekileştirmeyi hak ediyorsundur ve başına gelebilecek her şey bu anlamda meşru kılınıyor. Yani tam da böyle bir sistemin içerisinde biz biz kadın olarak gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Ya biz burada barış gazeteciliği temelinde öteki kılınan herkesin varlığını duyurmaya, sesleri olmaya çalışıyoruz. Yine yukarıda da belirttiğimiz gibi görünmeyenleri görünür kılmak ve yazılmayanları da yazmaya çalışan bir noktada da mesleki faaliyetlerimizi yürütmeye çalışıyoruz aynı zamanda. Tabii biz kadın gazeteciler de bu yaklaşımdan nasipleniyoruz maalesef. Yani ülkede az önce de belirttim, kadın olmak zor ve kadın gazeteci olmak da gerçekten çok daha ağır bir zorluğu beraberinde getiriyor. Yürütülen politikalar mesleğimizi de etkiliyor. Yine kadın gazetecilere erkek gazetecilere oranla daha farklı bir gözle bakılıyor. Hatta karşı cins meslektaşlarımız bile bize algı ve kodla yaklaşıyor maalesef. Örneğin mesleğimizin en iyisini kendilerinin yaptığını düşünmek, kadını beceriksiz görmek gibi anlayış ve algılarla karşılaşıyoruz karşı cins meslektaşlarımız tarafından. Öyle şey oysa öyle olmadığı mesleki başarımızla da kanıtlanmış bir gerçek. Yani günümüzde artık kadın gazeteciler gerçekten çok önemli haberlere imza atıyor, çok önemli başarılara imza atıyor. Ancak bu ısrarla erkek tarafından görülmeyen bir şey olarak kabul edilmek istemiyor. Görünmüyor yani. Bizi görmek istemiyorlar açıkçası. Bu şekilde bir durumla karşı karşıyayız. İktidarın cinsiyet algısı değişmediği müddetçe bu tür toplumsal etkileri yaşamaya devam edeceğiz maalesef. Yine toplumsal bir barıştan söz ediyorsak kadın ve erkeğin eşitlenmesi gerek. Bu gerçekten çok önemli bir noktada duruyor. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik yine toplumdaki barış algısını da geliştiren ve pekiştiren bir durum aynı zamanda. Ya bu anlamda en güçlü silahımız ise yine kalemimiz olarak karşımızda duruyor. Bu algı, anlayış ve politikaları teşhir etmek, bunlarla mücadele etmek temel vazifemiz ve tabii ki de toplumsal cinsiyeti olması gerektiği ölçülerde yaşatmayana kadar da biz bu şekilde kalemlerimizi güçlü bir şekilde oynatmaya devam edeceğiz.
Aslında bu noktada haber dili de çok önemli bir yer tutuyor. Yani haber dili hangi tür gazetecilik yaptığımızı da ifade eden önemli bir araca dönüşüyor. Az önce sen de belirttin. İşte biz görünmeyenleri görünür kılmaya ve yazılmayanları yazmaya çalışıyoruz. Tam da bu noktada aslında hangi tür gazetecilik yaptığını ifade ediyorsun. Çünkü değişim de aslında bu noktada başlıyor. Sen de az önce belirttin, toplumsal cinsiyet odaklı değil, barış gazeteciliğini de destekliyor. Onu da pekiştiriyor. Aynı şekilde barış gazeteciliği de şeytanlaştırıcı, mağdur edici, sansasyonel yaratacak dilden uzak durmaya çalışıyor. Bu noktada kullanılan dilin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha söylememiz gerekiyor sanırım. Bu nedenle de barış gazeteciliği yapan birinin barış kültürünü içselleştirmesi önemli bir noktada duruyor. Ve ben buradan devam ederek şunu sorayım sana. Türkiye'de barış gazeteciliği mümkün mü?
Aslında geniş çerçevede ele alacak olursak bu soruyu imkansız diye bir şey yok. Yani belki yaşamın birçok noktasında imkansızlık yoktur diyoruz ancak zor diye bir şey var. Günümüz Türkiye'sinde özgür basın dışında kalan basının barış gazeteciliğini savunması zor olsa da elbette imkansız değil. Bu koşulların oluşması zaman alır, muhakkak ki zaman alır. Çünkü belki yüzyıllardır hatta yüzyılları aşan bir algı ve kodlarla mücadele ediyoruz ve bunların aşılması elbette zaman ister. Yani bunlara alternatif oluşturmak, bunların yerine yeni kodlar koymak ya da yeni politikalar üretmek maalesef bazen uzun yılları alabilen bir noktada duruyor. Belki iktidarın değişmesi, yeni bir yönetim modelinin Türkiye'de vücut bulması barış gazeteciliğini kolaylaştıran bir yerde duracak. Sanırım en temel ihtiyaçlarımızdan bir tanesi de bu. Çünkü bunun temel nedeni, temel sebebi iktidar politikaları. Az önce de belirttik bunları. Ancak biz zaten yıllardır bunun sağlanması için mücadele yürütüyoruz. Ve önemli etkiler doğurduğunu da düşünüyorum bu noktada. Yani örneğin barış gazeteciliği çerçevesinde yaptığımız çalışmalarımızın birçoğunu iktidar bile inkar edemez bir hale geliyor. Örneklendirdiğim Kemal Korkut katliamı buna örnek verilebilir belki. Ya, elimizde somut veriler sonucunda teşhir ettiğimiz politika ve uygulamalar iktidarı da susturan ya da açıklama zorunluluğu doğuran bir yerde duruyor. Bu anlamda barışa her zamankinden daha fazla ihtiyacımız varken bu anlamda mesleki iki faaliyet yürütmek de oldukça elzem. Ya aslında birkaç ay öncesinde bir sansür yasası da konuşuluyordu ve meclise sunulan AKP ve MHP'nin oylarıyla meclise sunulan bir yasa tasarısıydı. Bu tabii gazeteciler bu anlamda ilk ağızdan refleks gösterir. Bu yasanın meclise sunulmaması ve meclisten geçmemesi yönünde tepkilerini, taleplerini eylemselliklerle, çeşitli eylemselliklerle de dile getirdi. Ya bu da aslında mesleğimizden nedenli korkulduğunun, iktidarın karşısında muhalif bir noktada durabilecek herkesi nedenli yok etmeye çalıştığının temel sonuçlarından bir tanesi. Yine Ekim ayında meclis açılacak ve bu yasa tasarısının yeniden Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. Ancak buna karşı da mücadelemiz yine devam edecek. Nasıl ki sesimiz kısılmaya çalışılıyor. 16 arkadaşımız hala aylardır cezaevinde tutuluyor ve yine basını susturma ama basını susturmayı amaçlayan bu sansür yasası dediğimiz yasa tekrardan faaliyete, yürürlüğe konmak isteniyorsa buna karşı bizim de elbette mücadelemiz devam edecek.
Son olarak şunu sorayım. Türkiye'de hak temelli habercilik, barış gazeteciliği ve çatışmalı süreçlerde habercilik için medyanın rolü ve sorumluluğu sence ne olmalı?
Öncelikle iktidarın açıklamalarını her zaman için esas almayı bırakmalıyız artık. Bu gerçekten çok önemli noktalardan bir tanesi. Az önce bahsettiğim sansür yasasından örneklendirecek olursam, sansür yasasının en tartışmalı konularından bir tanesi şu. Örneklendirmiştim helikopter meselesini, Kemal Korkut olayını vesaire. Bu katliam ve işkence silsilesi var. Böyle bir durumda biz somut ya da işte daha dışında haberler yapsak bile, yani elimizde veriler, somut veriler olsa ya da somut görüntüler olsa, hakikati açığa çıkaracak somut deliller olsa bile devletin herhangi bir kurumunun yapacağı açıklama burada esas alınacak. Yani biz istediğimiz kadar somut verilerle haber yapalım, elimizde katliam görüntüleri olsun, bunları yayalım ama bunlar esas alınmayacak. Tabii bu sansür yasasının da faaliyete, yürürlüğe girmesiyle beraber bizim somut verilerle yaptığımız haberler bile geçersiz hale getirilecek. Bu anlamda yine gazetecilerin cezalandırılması amaçlanıyor. Yine toplumun hakikatten, gerçek haberden bir haber olmasını da amaçlayan bir durum. O nedenle iktidarın açıklamaları her zaman, her koşulda gerçeği yansıtmıyor. Aksine sansasyonel yaratacak nokta larda duruyor çoğu zaman ya da algı politikası yaratmaya yönelik açıklamaları doğuruyor çoğu zaman beraberinde. O nedenle öncelikle yapmamız gereken iktidarın açıklamalarını her zaman için esas almayı bırakmak. Bu gerçekten önemli bir noktada. Ya tabiri caizse Erdoğan'ın dilinden dökülen her söz Kur'an ayeti değil. Yani belki bunun bilincinde olmayan bir topluluk gerçekliği var. Ancak bunu aşmak gerçekten önemli bir noktada duruyor. Bunun bilincine varmamız gerek artık. O nedenle ne hakkında ne söylediğine bakarken olayın oluş biçimi hakkında da bilgi sahibi olmamız gerekiyor aynı zamanda. İşte tam da bu noktada basına çok önemli bir rol düşüyor. Çünkü topluma bu bilgileri en doğru şekilde yansıtabilecek olan sadece gazetecilerdir. Yani sadece bizleriz bu noktada hakikati, doğruyu, gerçeği halka aktarabilecek olanlar. Biz halk gerçekliği mi yapıyoruz yoksa iktidar gazeteciliği mi? Ya bu soruya herkesin bulunduğu yerden cevap vermesi gerekiyor öncelikle. Yine barış gazeteciliği için çatışan iki tarafın da ne dediğini duymak zorundayız. Bir tarafı görüp diğer tarafı yok saymak barışa katkı sağlamayacak. Yani bir barış gazeteciliğinden söz ediyorsak iki tarafı da görmemiz gerekiyor. Bu noktada maalesef ana akım medya dediğimiz diğer medya bunu görmüyor. Yani özelde Kürdistan coğrafyasında Kürtlerin maruz kaldığı bir hak ihlali, bir işkence ve bir katliam silsilesi var. Ancak bunu görmeyen, bir noktada duran bir basın gerçekliği var maalesef karşımıza. Bunu aşmak gerekiyor. Öncelikle iktidarın saldırdığı karşı tarafı da görmek, duymak gerekiyor. Bunu yapmak zorundayız. Eğer bir barışı, kalıcı bir barışı sağlamak istiyorsak ve bu anlamda gazeteciler olarak barış gazeteciliği hedefine ulaşmak ulaşmak istiyorsak bu gerçekten kaçınılmaz bir noktada duruyor. Bunu yapmak zorundayız. Başka şansımız yok. Yine bu anlamda iktidarın yarattığı kalıp algılardan uzaklaşarak halkla bütünleşmek gerekiyor. Bu bir alternatif olarak sunulabilir belki de. Sarayın sesi değil, halkın sesi olmak barışı kalıcılaştırır. Bunu sıklıkla dile getiriyoruz. O nedenle yukarıda da biz halk gazeteciliği yapıyoruz, saray gazeteciliği yapmıyoruz diye özellikle belirtmiştim. Ne basın burada gerçekten önemli bir noktada duruyor. Hatta üstleneceği rol de tarihi bir rol diyebilirim bu noktada. Çünkü bir anlamıyla da aslında bir bellek, bir hafıza aslında basının içinde bulun ya da basının barındırdığı rol ve misyon bir tarihi yansıtıyor. Bir hafıza, bir bellek bunu da belirtebilirim bu anlamda. İnsanlar bizim yazdıklarımızı okuyor ve fikir sahibi oluyor bunlarla beraber. O nedenle bizim yazdıklarımız, çizdiklerimiz çok önemli bir noktada duruyor. Neyi, nasıl ve hangi amaçla yazdığımız da hakeza önemli noktalardan bir tanesi. Halkın çıkarlarını mı gözeterek yazıyoruz yoksa sarayın mı? Bu çok önemli. Halk haberciliğine yönelmek gerçekten kazandıran bir noktada duruyor. Medyada artık iktidarın sözcülüğünü bırakmalı ve halkla bütünleşmeli. Bu anlamda halkın sesini duymalı, halkın taleplerini dinlemeli. Biz tabii sokak röportajlarında özelde halka mikrofon uzattığımızı sıklıkla karşılaşıyoruz. Yani yıllardır AKP'ye oy verdiğini söyleyen yurttaşlar bile artık yeter diyen bir noktada sesini yükseltiyor. Bu da tabii iktidar politikalarının halkta yarattığı bıkkınlığın temel göstergelerinden bir tanesi. Barış sarayda değil, sahada gerçekleşir diyerek sözlerimi noktalamak istiyorum.
Özür, çok teşekkür ederim. Çok net bir şekilde, çerçevesi çok net bir şekilde gerçekten Barış gazeteciliğini özetledin. Hem biz bu vesileyle de 16 Kürt gazetecinin tutuklanmasını da almış olduk. Onların özgürlüğünü istemeyi de yayınımızda vurgulamış olduk. Bu aynı zamanda Barış gazeteciliğine de tekabül eden bir şey. Bu açıdan da önemli bir katkı oldu. Çok teşekkür ederim. Umarım dinleyicilerimiz de keyif alır dinlerken. Gerçekten güzel bir yayın oldu.
Ben teşekkür ederim Atiye. Yani bu anlamda sesimizi bir kez daha senin aracılığınla da duyurmuş olduk. Bu anlamda son olarak şunu da eklemek istiyorum. Özellikle tutuklu 16 gazetecimiz içinde bir dayanışma çağrısında da bulunmak istiyorum. Az önce de belirttim. 3 aya rağmen, aradan geçen 3 ay gibi uzun bir zaman dilimine rağmen henüz iddianameleri hazırlanmış değil. Eğer kalıcı bir barışı Türkiye'de gerçekleştirmek istiyorsak öncelikle basının gerçekten özgür olması gerekiyor ve bu anlamıyla da tutsak olan 16 arkadaşımızın da bir an önce serbest bırakılması için bir dayanışma ağının örülmesi gerektiğine de bu anlamda dikkat çekmek istiyorum bir kez daha.
Bu çağrıya hepimiz kulak verelim. Umuyorum ki dinleyicilerimiz de bu çağrıyı yayacaktır ya da işte etrafına duyuracaktır. Çok teşekkürler Öznur.
Hakkımızda ne düşündüğünüzü merak ediyoruz. Demos'tan sesler üye olmayı, puan vermeyi, yorum ve önerilerinizi bizimle sosyal medya hesaplarımız üzerinden paylaşmayı unutmayın.